Ayrım 28, Hilekar, Frederick Forsyth, Sayfa 347. 5. Bölüm. Rose Kıbrıs'tan batıya uçtuğundan saat kazanarak öğle üzeri Londra'ya vardı. O bilmiyordu ama McCready kendisinden bir saat önce gelmişti. Rose uçaktan indiği sırada British Airways üniformalı genç bir kadın elinde Bay Rose yazılı bir kartonla uçağa doğru yürüyordu. Rose kendini tanıttı. ''Gümrük salonunun hemen çıkışındaki danışma masasında size bir mesaj var.'' dedi kadın. Rose kadına teşekkür edip şaşkın bir halde pasaport kontrolüne geçti. Nikki'ye sürpriz yapmak istemiş, geleceğini bildirmemişti. Mesajda saat 8'de Scott'ta, ıstakozlar benden yazıyordu. Rose bir küfür salladı, sabaha kadar eve varamayacaktı. Arabasını uzun süreli otoparka bırakmıştı. Hava yollarının otobüsüyle oraya gitti, arabasını aldı ve havaalanı otellerinden birinde bir oda tuttu. Böylece bir banyo yapıp tıraş olacak, biraz uyuyup temiz bir elbise giyecek zaman bulacaktı. Paraları şirket ödüyorsa epey içmeye kararlı olduğundan taksiyle gitmeye karar verdi. Ama önce Nikki'yi aradı. Karısı sevinçten deliye dönmüştü. Sesinde mutluluk ve rahatlama vardı. ''İyi misin sevgilim?''
''İyiyim.
Bitti mi?'' ''Evet, araştırma bitti. Kalan bir iki noktayı burada çözümleyebilirim. Sen nasılsın?''
''Çok iyiyim. Bil bakalım ne oldu?''
''Söyle.''
''Sen gittikten 2 gün sonra bir adam geldi. Londra'da bir şirket dairesi düşüyormuş. Halı ve kilime ihtiyacı varmış. Elimizdeki malın tümünü aldı. 16.000 sterlin ödedi. Zengin olduk sevgilim.''
Rose duvardaki resme baka kaldı. ''Bu adam kim olduğunu söyledi mi?''
''Bay Da Costa, Portekizli. Neden sordun?''
''Kara saçlı, esmer tenli.''
''Evet, öyle denilebilir.''
''Arap diye düşündü Rose, Libyalı. Demek ki Nikki ara sıra sattıkları halı kilimlerin bulunduğu depoya girince biri eve girmiş ve telefona dinleme aygıtı takmıştı. El Mansur kendini sağlama almayı hiç unutmuyor olmalıydı. Rose Nikki'ye Viyana'dan ya da Malta veya Kıbrıs'tan telefon etmiş olsaydı, görevi de kendisini de açığa çıkarmış olacaktı. ''Nereli olduğu önemli değil.'' dedi. ''Nakit ödediyse bir sorun yok.''
''Eve ne zaman dönüyorsun?'' diye karısı heyecanla sordu.
''Yarın sabah 9'da falan orada olurum.'' Rose saat 8:10 geçe Mount Caddesi'ndeki balık lokantasına girince kendisini Sam McCready'nin oturduğu masaya götürdüler. McCready köşe masalarından hoşlanırdı. Böylece iki kişinin de sırtı duvara dayanırdı ve lokantayı gözetlerken konuşmak da daha kolay olurdu. Rose ıstakoz ısmarladı. McCready'nin ıstakozu daha önceden getirilmişti. Birer kadeh mesolt doldurulup da şarap garsonu çekilince halıları satın alan adamı anlattı. McCready ağzındaki lokmayı güçlükle yutup ''Lanet olsun'' dedi. ''Ben otel telefonunu dinlemeye başlamadan Kıbrıs'tan Nikki ile çok konuştun mu?''
''Hiç konuşmadım. Ona ilk kez 1-2 saat önce postane otelinden telefon ettim.''
''İyi. Hem iyi hem kötü. Böyle kazaların olmaması iyi. El Mansur'un bu kadar ileri gitmesi kötü.''
''Bence daha da ileri gidiyor.'' dedi Rose. ''Emin değilim ama arkamda bir motosiklet vardı galiba. Bir Honda. Arabamı parktan alırken ve sonra da otelde. Trafik çok yoğun olduğu için taksiyle Londra'ya gelirken fark edemedim.''
''Lanet olsun, haklısın sanırım. Barın öteki ucunda oturan bir çift aralıktan bakıp duruyorlar ve bize bakıyorlar. Sakın dönme, yemeye devam et.''
''Genç bir kadın erkek mi?''
''Evet.''
''Tanıdın mı?''
''Sanırım, en azından erkeği. Başını çevir ve şarap garsonunu çağır. Düz saçlı, bıyıkları aşağıya kıvrık.'' Rose garsonu çağırmak için döndü. Çift bir perdeyle yemek salonundan ayrılmış olan barın ucundaydılar. Rose yoğun antiterörist eğitim görmüştü. Bu yüzlerce fotoğraf albümünü ezberlemek demekti. Yine önüne döndü.
''Buldum, Alman avukat. Aşırı radikal. Baader-Meinhof çetesini savunurdu. Sonra da onlara katıldı.''
''Doğru, Wolfgang Rütter. Ya kız?''
''Bilmiyorum, yeni bir yüz. El Mansur'un adamları mı?''
''Sanmıyorum. El Mansur Alman radikallerini değil, kendi adamlarını kullanırdı. Çok özür dilerim Tom, Kıbrıs'ta izlenmediğinden ve Libyalı'nın bütün sınamalarından geçtiğinden emin olmak için o kadar uğraştım ki gözümü o psikopat Mahoney'den bir an ayırmak zorunda kaldım.
Bardakiler Kızıl Ordu fraksiyonundan iseler Mahoni'den emir alıyorlar demektir. Burada peşine kimsenin düşeceğini sanmamakla yanılmışım.
Ne yapacağız şimdi diye sordu Rose.
Bizi birlikte gördüler. Bu haber yayılırsa operasyon da biter sende.
Benim ajanım ya da yayıncım olamaz mısın?
McCready başını salladı. Olmaz. Arka kapıdan çıkarsam istedikleri kanıtı elde etmiş olurlar. Normal bir müşteri gibi ön kapıdan çıkarsam mutlaka fotoğrafım çekilecektir. Doğu Avrupa'da bir yerde de fotoğrafımdan teşhis edilirim. Doğal görünmeye çalış ve dinle. Senden şunları yapmanı istiyorum.
Kahvelerini içerken Rose garsonu çağırıp tuvaletin yolunu sordu.
McCready'nin tahmin ettiği gibi içeride tuvalet bekçisi vardı. Rose adama yüklüce bir bahşiş bıraktı.
''Sadece bir telefon etmek için mi?'' dedi adam. ''Buyru nedir efendim?''
McCready içeride kredi kartıyla hesabı öderken Rose da Metropolitan Polisi Özel Şubesi'nden onun bir arkadaşını aradı. McCready hesabı ister istemez kız lokantadan çıkmıştı. Rose ile McCready lokantanın aydınlık kapısına çıktıklarında kız sokağın az ilerisindeki bir tavukçu dükkanının birisine saklanmıştı. McCready'nin iki poz resmini çekti. Kapı ışığı yeterli olduğu için flaş kullanmamıştı. McCready onun hareketini görmüş ama gördüğünü belli etmemişti. İki adam McCready'nin Jaguar'ına doğru yürüdüler. Rutter lokantadan çıkıp motosikletine doğru yürüdü. Başlığını alıp başına geçirdi. Kız da geldi arkasına bindi.
İstediklerini elde ettiler dedi McCready. Her an ayrılabilirler. Meraklanıp birkaç dakika daha kalacaklarını umalım.
McCready'nin araba telefonu çaldı. Özel şubeden arkadaşıydı. İstediklerini anlattı.
Silahlı olabilecek teröristler. Battersea Park'ında. Pagoda'nın yanında.
Telefonu kapatıp dikiz aynasına baktı.
200 metre gerideler ve hala arkamızdalar.
Battersea Park'ı genellikle gün batımında kapatılırdı. Pagoda yaklaşırken McCready sağına soluna baktı. Kimseyi göremedi. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü az önce ettiği telefondan sonra park tekrar açılmıştı.
Diplomat koruma eğitimi hatırlıyor musun?
Evet diyen Rose el frenine uzandı.
Haydi.
McCready aniden direksiyon kıvırırken Rose da olanca gücüyle el frenine asıldı. Arabanın arka tarafı dönerken tekerlekten çığlıklar yükseliyordu. Koca araba 2 saniye sonra dönmüş ve geldiği yönde hızla ilerlemeye başlamıştı. McCready yaklaşan motosikletin tek ışığına doğru sürdü arabayı. İki yanda park etmiş duran iki arabanın farları yandı, motorları çalıştırıldı. Rutter Jaguar'a çarpmamak için direksiyon kıvırdı. Honda yoldan çıktı, parka girdi. Rose motosikletin park sıralarından birine çarpıp havalandığını, yolcularının fırladıklarını gördü. Yanlarına gelen arabalardan 3 kişi çıktı. Rutter'a bir şey olmamıştı. Oturup elini ceketinin altına soktu.
''Eller yukarı, polis!'' dedi yanı başında bir ses.
Rutter dönünce 38'lik bir Webley'in namlusunu gördü. Rutter elini çekti. Özel şube çavuşu bir adım ilerleyip tabancayı adamın alnına dayadı. Arkadaşı avukatın deri ceketinin cebinden bir Walter Parabellum tabancası çıkardı. Kız baygındı. Arabalardan açık renk pardesülü iri yarı bir adam çıkıp McCready'ye yaklaştı.
Albay Benson, özel şube.
Ne yakaladın Sam?
Kızıl Ordu fraksiyonu, silahlı, tehlikeli.
Rutter İngilizce kızın silahı yok dedi, kepazelik bu.
Özel şube komutanı cebinden küçük bir tabanca çıkardı, kızın yanına gitti. Otomatik silahı sağ eline tutuşturdu, sonra alıp plastik bir torbaya koydu.
Şimdi silahı oldu işte dedi.
İtiraz ediyorum, bu insan haklarımızın çiğnenmesidir.
''Çok doğru'' dedi albay. ''Ne yapmamı istiyorsun Sam?''
''Benim resmimi çektiler. Adımı da biliyor olabilirler. Ve beni onun yanında gördüler.''
Başıyla Rose'u işaret etti. ''Bu duyulursa Londra sokaklarında çok kan akacak. Onların hücrede tutulmasını istiyorum. İzleri asla bulunmamalı. Deminki kazadan çok ağır yaralı olarak çıkmalılar. Güvenli bir hastanede belki de.''
''Tecrit koğuşu. Zavallıcıklar koma halinde olacaklar.'' Üzerlerinde de belge de olmadığından onların kimliklerini öğrenmem haftalarca sürebilir.
Adım Wolfgang Rutter dedi Alman. Frankfurtlu bir avukatım. Elçimle görüşmek istiyorum.
İnsan orta yaşa gelince kulakları da duymuyor dedi albay. Şunları arabaya koyun çocuklar. Kimliklerini öğrenir öğrenmez yargıç önüne çıkaracağım elbette.
ama bu pek uzun sürebilir. Görüşelim Sam.
Bir kural olarak İngiltere'de yakalanan silahlı bir terörist de olsa yargıç önüne çıkarılmadan gözaltında ancak 7 gün tutulabilirdi. Ancak bütün kuralların istisnası vardır, bir demokraside bile. İki işaretsiz polis arabası uzaklaştı. McCready ile Rose yine Jaguar'a bindiler. Parkın yeniden kapatılması için çıkmaları bekleniyordu. Rose bu iş sona erince bana ya da Nicky'ye gelirler mi diye sordu.
Bunu şimdiye kadar hiç yapmadılar. Hakim El Mansur bir profesyoneldir. Benim gibi o da bu oyunda kimi zaman kazanacağını, kimi zaman da kaybedeceğini bilir. Omuzlarını silkip başka bir operasyona başlayacaktır.
Mahoney daha hilekardır ama İrada 20 yıldır yalnız kendisine ihanet edenleri öldürmüştür. Bence Mahoney İrlanda'ya dönecek ve İra Askeri Konseyi ile anlaşacaktır. En azından onlar kişisel intikam seferine girmesini önleyeceklerdir.
Rose ertesi sabah yaşamına bıraktığı yerden başlamak için Gloucester'a döndü. Bir yandan da El Mansur'un kendisiyle bağlantı kurmasını bekleyecekti. Şileb'in hangi limana ne zaman gireceğini öğrenip McCready'ye bildirince işinin biteceğine inanıyordu. Sis Şileb'i Akdeniz'de bulup izleyecek ve Manş Denizi'ne girdiğinde de el koyacaktı. Mahoney ile adamları da gemide olacaklardı. Bağlantı 7 gün sonra kuruldu. Rose'ların evinin önünde duran siyah bir Porsche'den genç biri indi. Çevresindeki yemyeşil çimenlere ve çiçek tarhlarına baktı. Esmer tenli ve kara saçlıydı ve çok daha kuru ve sert bir iklimden geliyordu.
''Tom seni görmek istiyorlar.'' diye seslendi Nicky.
Tom arka bahçeden geldi. Yüzündeki kibar bir meraklılık ifadesini bozmamasına karşın adamı tanımıştı. Kendisini Tripoli'den Valletta'ya ve oradan da Kıbrıs uçağına binene kadar izleyen adamdı bu.
''Buyurun.''
''Bay Rose.''
''Evet.''
''Bay Aziz'den bir mesaj getirdim.''
Adamın İngilizcesi iyiydi. Mesajını ezberinden okudu.
''Malınız Bremerhaven'a gelecek. Büro makinesi olarak yazılı 3 sandık. Sizin imzanızla malı çekebileceksiniz. Rossmann sokağında Neuberg deposu. 09 numaralı bölme. Malı gelişinden sonra 24 saat içinde çekmelisiniz. Anlaşıldı mı?''
Rose adresi tekrarlayarak ezberledi. Adam arabasına bindi.
''Bir dakika, ne zaman?''
''Aa evet, 24'ünde. Ayın 24'ünde öğle saatinde.''
Adam Rose'u ağzı açık bırakıp gaza bastı gitti. Rose hemen telefon etmek için köye koştu. Kendi telefonunun dinlendiğini saptamıştı. Daha bir sürede öyle kalacaktı. McCready belki 10. kere ayın 24'ü ne demek diye bağırdı. 3 gün sonra.
''Mahoney hala orada mı?'' diye sordu Rose.
McCready'nin ısrarı üzerine Londra'ya gelmişti. Şirketin Chelsea'deki güvenli evinde konuşuyorlardı. Rose'u yüzyıl evine getirmek henüz tehlikeli olurdu. Orada resmen istenmeyen kişiydi hala.
''Evet, adamlarıyla birlikte Apollonia'da. El Mansur'dan haber bekliyor. Bizimkiler de çevresini kuşatmış haldeler.''
McCready sadece iki seçenek olduğunu hesaplamıştı. Ya Libyalılar ayın 24'ü konusunda yalan söylüyorlardı, bu Rose için yeni bir sınav olabilirdi. O gün polisler Neuburg deposunu basarlarsa durum anlaşılacaktı. O zaman da El Mansur Şileb'in rotasını değiştirtecekti. Ya da kendisini kandırmışlardı. Mahoney ile adamlarını kendilerini şaşırtmak için orada bekletiyorlardı. Kesin olan bir şey vardı. Hiçbir gemi Kıbrıs'tan Tripoli veya Sirte'ye uğrayarak 3 günde Bremerhaven'a varamazdı. Rose Londra'ya gelirken McCready de Lloyd's Nakliye Şirketi'ndeki arkadaşıyla konuşmuştu. Adam çok kesin konuşmuştu. Paphos'tan Libya'ya ancak bir günde gelinebilirdi. Yükleme içinde bir gece. Böylece Cebeli Tarık'a gelmesi 2 gün sürerdi. Oradan da Kuzey Almanya 4-5 gün. Kısacası 8 gün. Böylece bu ya Rose'un sınanmasıydı ya da Şileb çoktan denize açılmıştı. Lloyd's'un adamına göre ayın 24'ünde Bremerhaven'a girebilmesi için geminin şimdi Lisbon'un batısında bir yerde olması gerekiyordu. Lloyd's Akdeniz'den bir limandan ayrılıp ayın 24'ünde Bremerhaven'da beklenen gemileri de araştırmaktaydı. İki adam konuşurlarken telefon çaldı. Lloyd's'un adamı arıyordu.
''Ayın 24'ünde Akdeniz limanlarından beklenen hiçbir gemi yok.'' dedi. ''Yanlış bir bilgi almış olmalısınız.''
''Hem de nasıl?'' diye düşündü McCready. Hakim el Mansur da bu oyunun ustalarından olmalıydı. Rose'a döndü. Mahoney ile adamları dışında o otelde İra'dan olabilecek başka kimse var mıydı?
Rose başını salladı.
Öyleyse korkarım yeniden fotoğraf albümlerine dönmekten başka çaremiz yok. Tekrar tekrar bak resimlere. Tripoli, Malta ya da Kıbrıs'ta gördüğün birine rastlarsan hemen bana haber ver. Ben bir iki iş yapmaya gidiyorum.
McCree'de Amerikan yardımı istemek için yüzyıl evine danışmadı bile. Buna vakti yoktu. Hemen Grosvenor meydanındaki CIA istasyon şefine gitti. Şef hala Bill Carver'dı.
Bilemem dedi Carver. Bir uydunun yörüngesini değiştirmek o kadar kolay değildir. Nimrod kullanamıyor musun?
Krallık Hava Kuvvetleri'nin Nimrod uçakları denizdeki gemilerin fotoğraflarını çekerdi. Ancak bunun için kendileri görülecek kadar alçaktan uçmak zorundaydılar. Ayrıca yüksekte olmadıklarından her bir geçişte denizin pek küçük bir alanını tarayabilirlerdi. McCready uzun uzun düşündü. Malın İRA elinde olduğunu bilse hemen CIA'ya Londra büyükelçilerinin tehlikede olduğunu bildirecekti. Ne de olsa bunu Kaddafi'nin çadırındaki doktordan öğrenmişti. Ancak haftalardır silahların sevkiyatını önlemekle uğraşmıştı. Şimdi CIA'dan yardım isterken bu bombasını da patlattı.
Bill Carver yerinden fırladı. Her iki adam da bir Amerikan büyükelçisinin İngiltere topraklarında öldürülmesi felaketinin yanı sıra Charles ve Carol Price'ın uzun yıllardır Amerikan elçilerinin en sivilini olduğunu biliyorlardı. Bayan Thatcher Charlie Price'a bir şey olmasına göz yuman bir örgütü bir daha kolay kolay bağışlamazdı.
''Tamam, uydunu aldın.'' dedi Carver. ''Ama bir daha sefere bana daha erkenden haber verirsin umarım.''
Rose birinci albüme başladığında saat gece yarısına gelmişti. Bir projeksiyon ve bir de perde yerleştirilmişti. Fotoğraflar perde üstüne yansıtılıp yüzler üzerinde değişiklikler yapılabilirdi. Saat 1'de Rose durakladı.
''Şunu perdeye yansıtabilir misin?''
Yüz duvarı doldurdu.
''Saçmalama.'' dedi McCready. ''Herif yıllar önce işten çekildi.''
Perdede kalın çerçeveli gözlüğün ardından yorgun gözler kendilerine bakıyordu. Adamın kır saçları neredeyse kaşlarına değecekti.
''Gözlükleri çıkart.'' dedi Rose. ''Kahverengi lens taksın.''
Teknisyen gerekli değişiklikleri yaptı. Gözlük çıkarıldı. Gözler maviden kahverengine dönüştü.
''Bu fotoğraf kaç yıllık?''
''10 yıl olmalı.'' dedi teknisyen.
''10 yıl yaşlandır öyleyse. Saçlar seyrelsin. Yüzünde kırışıkları arttır. Çenesi biraz sarksın.''
Teknisyen denileni yaptı. Adam şimdi 70 yaşında gösteriyordu.
''Saçları siyah yap, boyalı.''
Seyrek saçlar siyaha dönüşünce Rose bir ıslık çaldı.
''Apollonya'da köşe masada oturan adam. Hiç kimseyle konuşmamıştı, hep yalnızdı.''
''Stephen Johnson bundan 20 yıl önce eski İran'ın genelkurmay başkanıydı.'' dedi McCready. ''Yeni kuşağın politikası nedeniyle büyük bir tartışmadan sonra 10 yıl önce örgütten ayrıldı. Şimdi 65 yaşında. County Clare'da tarım makineleri satıyor.''
Rose sırıttı. ''Eskiden işinin uzmanıydı. Kavga etti, nefret ederek ayrıldı. Şimdi yeniler tarafından bir parya olarak görülüyor. Bu sana birini hatırlatıyor mu?''
''Rose, sen zaman zaman bayağı akıllı olabiliyorsun.'' dedi McCready. Sonra İrlanda polisi Garda Siocana'dan bir arkadaşını aradı. İngiliz ve İrlanda polisi arasında terörizm konusunda resmen işbirliği varsa da birbirlerinden uzak durmayı yeğlerlerdi. Ancak kişiler arasında bu bağlılık pek çok sertlik yanlısı politikacının isteyeceğinden daha yakındı. Telefon konuşması bittikten sonra Rose'a döndü.
''Tatildeymiş.'' dedi. ''Yerel polise göre golf oynamaya başlamış ve sık sık oynamak için İspanya'ya gidermiş.''
''Güney İspanya'ya mı?''
''Belki. Neden sordun?''
''Cebeli Tarık olayını hatırladın mı?'' Olayı her ikisi de çok iyi hatırlıyorlardı. Cebeli Tarık'a büyük bir bomba yerleştirmek isteyen 3 kişilik İRA ekibi bir şey yapamadan öldürülmüşlerdi. Teröristler Costa del Sol'dan Boğaz'a turist olarak gelmişlerdi.
''Rose hep dördüncü birinden söz edilirdi.'' dedi. ''İspanya'da kalan biri ve Marbella'da pek çok golf sahası vardır.''
''Vay namussuz.'' dedi McCready. ''Yine çalışmaya başladı öyleyse.''
28. ayrımın sonu. Sayfa 357.